Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 10. Ayrım. 25 Eylül'e kadar mutluyduk. Eylül'ün son haftasında başbeylerden Robin'in ölüm haberini bildiren mektubu aldık. Bir anneyle babanın biricik evlatlarını kaybetmenin kederinin sindiği satırları okurken, dünyada üstesinden gelinemeyecek tek acının evlat acısı olduğunu düşünerek ürperdim. Başsağlığı yazmak için elime kalemimi aldım. Kelimelerle arası hoş olan ben tek bir satır yazamadım. Ne yazsam, ne söylesem boştu. Robin, o kapkara gözlü, güzelim genç adam artık yoktu. Onun çekmiş olduğu nikah fotoğraflarımız da onunla birlikte yok olup gitti. Elimizde tek resim karesi kalmadı evlendiğimiz günden bize hatıra. Robin'in ölüm haberi yağmurlarla birlikte gelmişti. Mevsim değişiyordu. Birden soğuyan hava karşısında yazlıkçılar biraz da telaşla dönmeye başlamışlardı kışlık evlerine. Bir sabah ev halkının kahvaltıdan kalkma saatini hesaplayıp, adaya telefon ettim çocukların ne zaman geleceğini öğrenmek için. Mehmet karısıyla seyahatteydi. Telefonu eski kayınvalidem açtı. Çocukların odası hazır dedim. Siz de adadan bugünlerde inersiniz herhalde. Bana bir telefon etmeniz kafidir. Hemen gelir alırım onları. Çocukları göndermeyeceğiz dedi eski kayınvalidem. Ekim ayını da mı adada geçireceksiniz? Yoo, haftaya iniyoruz Şişli'ye ama çocukları göndermeyeceğiz. Herhalde babaları dönmüş olur, bir haftada onunla kalırlar. Kızım, hiç göndermeyeceğiz. Bundan böyle Mete ile Ali babalarının evinde yaşayacaklar. Nereden çıktı bu şimdi? Mehmet çocukların üvey baba yanında yaşamalarını istemiyor. Ben istiyor muyum üvey ana yanında yaşamalarını? Ama biz boşandık ve sözümü kesti Mehmet'in annesi. Sen bunları boşanmadan önce düşünecektin dedi. Biz dava açtık çocukları almak için. Zaten velayet bizdeydi. Şimdi her şey yasanın gereğine göre olacak. Bu işler o kadar kolay değil efendim dedim. Sesim titriyordu. Çocuklarımı mahkeme sonlanınca alabilirsiniz ancak. Bakalım karar ne olur. Mahkeme sonucuna ihtiyacımız yok. Tedbir kararı koydurduk. O da neymiş? Ne olduğunu kendi avukatından öğren dedi. Kapattı telefonu. Elim, ayağım, her tarafım titriyordu. Bir avukat arkadaşımız vardı, onu aradım. Tedbir lafını duyunca sesinin tonu değişti. Tedbir iyi bir şey değil Ayşe, dedi. Sen hemen fırla, adliyeye git, bul o kararı, sonra beni ara. Ne gerekçeyle koymuşlar tedbiri, bir an evvel öğrenelim. Nasıl bulacağım? Sulh mahkemelerinin kalemlerinde bulursun. Yatak odama koştum, çantamı kaptım, bahçenin yokuşundan aşağı hızla indim, caddeye çıktım. Tarabya yönünde gelen ilk minibüse durması için el salladım. Minibüsün ön tarafları dolmuştu, mecburen arka koltuğa geçtim. Savrularak gidiyorduk. Bir ara midem ağzıma geldi, kusacak gibi oldum. Kendimi toparlamalıydım, derin nefesler çekiyordum içime. Yolun henüz başındayken asla bu hale gelmemeliydim. Taksim'den Sultanahmet tarafına giden dolmuşa binecektim daha. Yolum uzundu. Adliye binası babaannemin evinin hemen yanındaydı. Eğer çok kötü hissedersem kendimi halama uğrarım diye düşündüm. Birkaç ay evvel eski konağın tümünü kiraya verip Nişantaşı'na taşındıklarını bile unutmuşum o telaşla. Adliyede asliye hukukun yerini sorarak buldum. Birinci asliye hukuk dairesi yazılı kapıyı vurdum, içeri girdim. Dar bir odanın yazı masasında iki kadın karşılıklı oturuyorlardı. Adımı verdim, tedbir kararını sordum. Tarih istediler, dosya numarası istediler, bilmiyordum ki. İşiniz zor dedi kadınlardan biri. Böyle bulamazsınız ama şu kadarını söyleyeyim. Biz bu yakınlarda tedbir koymadık hiç. Başka kaleme bakın. Odadan çıkıp ikinci asliye hukuku aradım. Yan yana da değildi mübareklerin yeri. Hepsini teker teker dolaşıyor, eli boş çıkıyordum girdiğim kalemlerden. Kiminin katibi dersleniyor, adeta başından savuyor, kimininki yardımcı olmaya çalışıyordu. Yarım saat geçti, ben hala kalem kalem gezmekteydim. 10. Asliye Hukuk'a girdiğimde de aynı soruları tekrar ettim, aynı yanıtı bekleyerek. Sekreter bir an yüzüme baktı. Çocuklarla ilgili bir karar mıydı bu diye sordu. Karşı tarafın avukatının adını söyledim. Yüzünde tuhaf bir ifade belirdi sekreterin. Ağlıyor mu, gülüyor mu belli değildi. Bir dakika dedi, kalktı yerinden. Duvara çakılı raftaki dosyaları karıştırmaya başladı. Aramızdaki yüksekçe bankoya kollarımı dayamış bekliyordum. Önüme normal boy bir dosya kağıdının ancak yarısı büyüklüğünde daktiloyla yazılmış bir yazı koydu kadın. Okumaya başladım. Anne çocuklarını aç ve bakımsız bıraktığından, çocuklarının önünde sevgilileriyle sevişmelerde bulunduğu ve bu esnada çocuklardan Ali'nin bir köpek tarafından parçalanmış olduğu, çocuklar bakımsızlıktan perişan, çocuklar ölüm tehlikesi altında oldukları için tedbir kararı konmuştur. Yok, yanlış gördüm. Bir daha okudum. Bir daha, bir daha. Kim yazdı bunu? Bağırmayın, hakim yazdı. Nerede o hakim? Ama böyle bağırılmaz burada. Lütfen, sizin bir avukatınız yok mu? O hakim nerede? Yalvarırım söyleyin, nerede o? Fısıldadım bu kez. Bembeyaz oldu yüzün kızım. Senin miydi çocuklar? Hıçkırıyordum, evet derken. Hayvan sesi gibi tuhaf bir hırıltı çıkıyordu boğazımdan. Hakim şu odada mı? Kadın ıstıraptan kasılmış suratıma dayanamayıp gözleriyle evet işareti yaptı. Kapıya gitmedim de uçtum sanki. Bir an sonra bir başka küçük odada hayret kadınmış hakim. Yazı masasındaki dosyaların ardında oturan ufak tefek bana gözlüklerinin üstünden bakan bir başka kadının karşısındaydım. Elimde tedbir kararıyla. Siz nasıl yazdınız bunu? Neye dayanarak yazdınız? Bakın çocuklarını ölüm tehlikesine maruz bırakan o kişi benim. Bir canavara benziyor muyum? Allah aşkına söyleyin benziyor muyum? Ben bir anneyim. Şu çocukların annesiyim. Sol elimin işaret parmağı tak tak çocukların adının üzerine vururken sağ elimin işaret parmağı masanın gerisindeki kadının burnuna doğru uzanmıştı. Çabuk çıkın odamdan. Nasıl girdiniz buraya? Ne cüretle? Burada olma hakkınız yok. Hakimin odasına girilmez. Bana neden bu kararı yazdığınızı söyleyeceksiniz. Neye dayanarak yaptınız bunu? Hiç mi insaf yok sizde? Neden yaptınız? Açıklama mecburiyetim yok. Tedbir kararı bu. Şahit soruşturma gerektirmez. Avukatınız yok mu sizin? Çıkın odamdan yoksa attırırım sizi. Masanın kenarını kavrayan parmaklarım gevşiyor, hiçbir yere çarpmadan bir tüymüşüm gibi yumuşacık kayıyordum yere doğru. Koşuşmalar, derinden değişik sesler geliyordu kulaklarıma. Nesrin, Hayriye, çabuk buraya gelin. Hasan'ı çağıralım. Bir hademe? Olmaz, Hasan gelmesin, ayıp. Bende pamuk var. Doktor bulun, doktor. Birileri beni bir yerlere taşıyor. Birileri kolonya koklatıyor, birileri konuşup duruyor kulağımın dibinde. İskemleleri yan yana koyalım, uzatalım. Yok, yere yatıralım. Kendine geliyor. Fenalık geçirdin canım. İyi misin? Bana gözleriyle odayı işaret eden kadın bu. Doğrulmaya çalıştım. Acele etme. İyice kendine gel. Başın döner acele edersen. Sonra koluna girer, tuvalete götürürüm seni. Hakimle konuşacağım, bitmedi söyleyeceklerim dedim. Hakimin odasına girmek yasak. Başımızı belaya sokmayın. Hakim size haber vermemizi istedi. Hemen bir karşı dilekçe yazıp bırakın. Biz yardımcı olacağız yazmanıza. İşleme alacağız. Siz bir tuvalete gidin gelin hele. Bunu söyleyen odadaki diğer kadın gözleriyle bacağımı işaret ediyordu. Bacağımdan aşağı ince bir kan yolu vardı ayakkabımın içine doğru inen. Önce dilekçeyi yazayım dedim. Olan olmuş zaten. Kağıt getirdiler, tükenmez kalem verdiler elime. Titreyen ellerimle ne söyledilerse yazdım. İmzalayıp bıraktım. Bir tomar pamukla bir limon kolonyası uzattı senli benli olan katibe. Yürüyebilecek misin tuvalete kadar? Koluna gireyim mi? Ayağa kalktım. Biraz başım dönüyordu ama iyiydim. Pamuktan az bir parça koparıp üstüne kolonya döktüm bacağımı temizlemek için. Teşekkür ettim. Pamuğun kalanını çantama tıkıştırıp çıktım kalemden. Tuvalete gittim. Muslukta yüzüme bolca su çarptım, iyi geldi. Çıktım adliyeden, bir taksiye bindim. Teşvikliye dedim şoföre. Param çıkışmazsa arabayı bekletir, anneannemden para alır, öderdim taksiyi. Arabayı çalıştırdı şoför, başımı camın kenarına dayadım. Gözyaşlarım yüreğime mi akıyordu, yoksa yanaklarımdan mı yuvarlanıyorlardı, farkında değildim. Haksızlığa uğramışların duyduğu isyanın, kötülük karşısındaki çaresizliğin ve kızgınlığın gözyaşları daha senelerce, senelerce akacaktı gözlerimden, hep içime, hep yüreğime. Akşamüstü Eren beni arabayla almaya geldi Narmanlı'ya. Anneanneme hiçbir şey söylenmeyeceğini bilmeliydim. Benim fenalık geçirdiğimi kocama gammazlayınca apar topar Amerikan hastanesinde buldum kendimi. Tansiyon ölçtüler, idrar ve kan testi istediler. Her hastane gibi onlar da kafasını kapılarından içeri uzatan hastadan azami karı elde etmek için bin bir türlü tahlil talebiyle beni dört döndürdüler. Sonra ödemeyi yaparken bir hemşire geldi yanımıza. Merak edecek bir şey olmadığını söyledi. Merak edilecek değil, sevinilecek bir şey varmış. Sevinmek mi? Ben uzun zaman hiçbir şeye sevinemeyecektim. Yeni bir bebeğim olacağı haberine bile. Evimize dönerken yanımda ağzı kulaklarına vararak arabayı kullanan kocama çok erken değil mi dedim. Daha evleneli 6 ay bile olmadı. Yeni köyün yapılacak bir sürü işi var. Kaloriferi dahi döşeyemedik henüz. Sonra bu mahkeme var önümde. Hem zaten 2 çocuğum var benim. Benim hiç çocuğum yok dedi Eren. Ayrıca tüm bu saydıklarının hiçbirine engel olmaz bir bebek. O doğana kadar kalorifer de döşenir, ev de düzenlenir, mahkeme de biter. Kerim doğana kadar kaloriferin döşenmesi, evin düzenlenmesi bitecekti ama mahkeme yıllarca sürecekti. Gölgesi hayat boyu üstümde kalmak üzere. Jetler uçarken, kuşlar göçerken. Kuşların göçü gecikti nedense o yıl. Kasım başında hala öbek öbek gruplar halinde kah yükselerek, kah alçalarak, kah kocaman bir V harfi çizerek gökte süzülüyorlardı. Bak Eren dedim, bu yıl kuşlar bahçemizin üstünde kamp kurdular adeta. Çoktan gitmiş olmaları lazımdı ama uçuşup duruyorlar. Akılları varsa bir an önce çeker giderler Mısır'a doğru, bizim gökler karışmadan dedi Eren. Ne diyorsun hiç anlayamadım. Gazete okumuyor musun sen? Kıbrıs'ta olup bitenlerden haberin yok mu? Var. Rum teftişçiler Türk köylerine saldırmış. Bir sürü Türk'ü öldürmüşler. Onu mu diyorsun? Aynen. Bundan kuşlara ne? Rahatları kaçacak çünkü bir gövde gösterisi yapacağız dedi Eren. Jetler Kıbrıs üstünde uçacak. Sen havacı değilsin Allah'a şükür. Varsın uçsunlar. Ayşe. Yeni bir gelişme var. Sakın korkma, üzülme. Bizim birliği de cepheye yolluyorlar. Ne? Ne cephesi Eren? Çarşamba günü Trakya'ya doğru yola çıkacağız. Trakya'da olası bir Yunan saldırısına karşı mevzileneceğiz. Yahu sen asker değilsin ki. Nasıl değilim? Ben yedek subay değil miyim? Öylesin de savaşmayı ne bileceksin sen? Sana kaldıysa Traksiyan'ın savunması vay halimize. Seni niye götürüyorlar? Senin hamile karın var. Karısı hamile olanları çürüye mi ayırsınlar dedi Eren. Şaka yapıyorsun değil mi? Vallahi ciddiyim. Şaka gibi geliyor insana böyle durup dururken bir anda savaşa gider gibi olmak ama bu bir gerçek Ayşe. Sen annenlere mi gitmek istersin ben yokken? Cevap veremedim kocama. o yokken, o savaşa gitmişken, kendimi birdenbire okuduğum bazı romanların kahramanları, hatta anneannem gibi hissettim sevgili kocası savaşta gazi olan. Ya da Allah korusun, aman düşünmemeliyim böyle şeyler, evlerden uzak, gözlerime yaşlar doldu. Salı akşamı Eren'i annesi, annem ve babamla birlikte Yeniköy'den yolcu ettik. Öpüştük, koklaştık, arabasının ardından kovalarla su döktük. Savaştı bu, bir daha görüşmek mümkün olamayabilirdi. Zor ayrıldık birbirimizden. Annesi kimseye belli etmeden siliyordu gözyaşlarını ama ben hıçkırdım bir ara babamın kollarında. Bildiğim bütün duaları edip anneannemin hep yaptığı gibi üfledim kocamın gittiği istikamete doğru. Maço, lütfen bizimle gel. Tek başına kalma koca evde, dedi babam. Durmuş var ya baba, Durmuş en alt katta yatıyor, sen en üst kattasın kızım. Avaz avaz bağırsan duymaz seni. Hamilesin, bir şeye ihtiyacın olur, sen gel bizim evimizde kal. Lütfen. İki gece kalırım, sonra evime dönerim. Çünkü şu kaloriferciler var ya, onlar işbaşı yapacaklardı. Birinin başlarında durması lazım. Durmuşu dinlemezler dedim. Çocuklar gelecek olurlarsa ev ısınmış olmalı. Gündüzleri gelir, akşamları bize dönersin, dedi babam. Beni Yeniköy'de yalnız kalmaktan çok üşümek korkutuyordu. Odama çıktım, küçük bir valiz hazırladım. Hep birlikte çıktık, bir taksiye binip Nişantaşı'na gittik. Anneannem bana eşyalarını tıkıştırdığı arka odaya hemen bir yatak hazırladı. İki gün boyunca jetler tepemizde kulakları paralayan sesleriyle uçarken aklıma neler gelmiyordu ki. Eren'e bir şey olursa bebeğimi tek başıma büyütmek zorunda kalacaktım. Allah bir şey bilerek mi bu davayı açtırmıştı Mehmet'e? Beni üç çocuk yerine tek bir çocukla bırakmak için mi? Ya da karşı tarafa dul kadın üç çocuğa nasıl bakar gibisinden bir koz daha verdirmek için mi? Allah'ım ben ne kusur ettim ki bana bu cezaları reva görüyorsun diye sürekli sorduğum, gözü yaşlı dolaştığım zamanlarda ev halkı kocam için üzüldüğümü sanıyordu ama benim aklım Eren'de olduğu kadar çocuklarımdaydı da. Bu savaş halinin ve benim tek başıma kalmamın davayı nasıl etkileyeceğini düşünüyordum hep. Amcam, dayım, teyzelerim iki gün boyunca bana Allah kavuştursun ziyaretleri yaptılar. Tuhaf bir şekilde ilgi odağı olmuştum. Bana hamileyken kocası savaşa gitmiş zavallı genç kadın muamelesi yapıyordu herkes. Bir dediğimi iki etmiyorlardı. Üçüncü günün sabahında ev halkı hep birlikte kahvaltı ediyorduk, zil çaldı. Sabahın bu saatinde ziyaret olur mu ayol, dedi anneannem. Kim bilir hangi münasebetsizdir. Hacer, açsana kapıyı. Hacer kapıya koşup açtı. Kapıda asker giysileriyle Eren'i gördüm. Allah'ım! Vuruldu mu, ne oldu? Niye döndü? Fırladım, sarıldık. Niye döndün, iyi misin, dedim. Gülüyordu. Babam telaşla koşturdu. Eren oğlum, hayrola? Hani siz Tekirdağ? Menzile varamadık, dedi Eren. Yolda döküldük. Ciplerin bazısının lastiği patladı. Yedekleri yokmuş. Üç teker kaldılar. Bazısının motoru bozuldu. Tankların yarısından çoğu yolda kaldı. Kurtuluş Savaşı'ndan beri kullanılmamış alet edevatla yola çıkınca böyle oldu işte. Türk ordusu döküldü efendim. Baktık bu şekilde ilerleyemiyoruz. Geri döndük. Şimdi askerler esaslı bir araştırma ve sayım yapıp bir ihtiyaç listesi çıkaracaklar. En kısa zamanda gereğini yapacaklardır ama şu halimizle biz bugün savaşa filan katılamayız. Bir hafta anca olmuştu gideli. Beni toparladı, evimize döndük. Ertesi sabah Eren işbaşı yapmak için giyinirken ben de kirli torbasını boşaltıyordum ki bir tabanca düştü çamaşırlarının arasından. Tabancanı buraya koymuşsun, giderken unutma, dedim. Ha, o mu? Fazladan bir tabanca o, dedi. Trakya'ya gittiğimiz gece nöbeti devralırken verdiler, geri istemediler. Evde dursun şimdilik. İstediklerinde götürür veririm. Ne yapacağız tabancayı evde Allah aşkına? Dağın tepesinde oturuyoruz. Kar yağdı mıydı gece kurtlar iniyor diyorsun. Bulunsun evde bir tabanca. El altında durmasın. İyi bir yere sakla bari. Durmuş filan kurcalamaya kalkarsa Allah korusun. Haklısın. Ver kasaya koyayım dedi Eren. Birkaç parça aile mücevherimi saklamam için babamın elleriyle getirip dolabımızın içine zemine çaktırdığı küçük kasaya koyduk bir eşarba sardığım tabancayı. Yeniköy'deki hayatımız koptuğu yerden yeniden başladı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 90. Devamı 11. ayrımda.